parlamentoların dostluğu.
Sevgili dinleyenler, iyi günler, iyi yayınlar. Parlamentoların Dostu programının bu haftaki konuğu Ahmet Onat, Profesör Doktor. Konusuysa Danimarka. Danimarka-Türkiye ilişkileri, Danimarka'da yaşam, Danimarka'da sosyal, kültürel ve siyasal fotoğraflar. Ahmet Onat ismi bu Onay ismi bu programın neden konuğu? Çünkü Ahmet Onay hocamız Danimarka'da bir sosyolog olarak devlet adına görev yaptı. Müşavirlik vazifesini yürüttü. Ve Türkiye'ye döndü. Danimarka ile ilgili uzun yıllar yürüttüğü çalışmalar var. Bu çalışmalarla ilgili hem gözlemlerini hem de birikimlerini sizlerle paylaştırmak için bugün programımıza davet ettik. O da bizi kırmadı. Hoş geldiniz.
Sağ olun, hoş bulduk efendim.
Sevgili hocam, Danimarka dediğimiz zaman elbette ortalama bir Türk vatandaşının zihninde bir algı var. Evet, bir Danimarkalı ya da Türkiye dediğinizde ortalama bir Danimarkalı'nın zihninde bir algı mutlaka vardır. Her ikisini de soracağım ama önce şuradan başlamak isterim. Siz Danimarka'ya gitmeden önce bir Türk vatandaşı olarak nasıl bir Danimarka vardı zihninizde? Danimarka'ya indiğinizden itibaren nasıl bir Danimarka ile karşılaştınız?
Teşekkür ederim Fatih Bey. Şimdi Danimarka'ya gitmeden önce herkes de olduğu gibi dünyanın en ferah, en mutlu insanlarının yaşadığı, refah düzeyinin en yüksek olduğu bir ülke aklımıza geliyor. Gerçekten uçaktan indikten sonra da bunları görebiliyoruz. Ancak benim en çok dikkatimi çeken ilk gittiğimde bir gece vaktinde indim. Saat 10.30-11 civarında havaalanından çıktıktan sonra yolda giderken bir arkadaşımız yemek için evine davet etmişti. Oraya giderken küçük caddelerde, ara sokaklarda insanların tek başına yürüdüklerini gördüm. Bisikletli insanların tek başına, bayanların bisikletle gittiklerini, bisiklet sürdüklerini gördüm. Bu benim oldukça dikkatimi çekmişti. Güvenlik açısından, gece vaktinde hakikaten güvenlik yönüyle oldukça güvenli bir ülke. Bunu ifade etmek gerekiyor. Bu benim ilk izlenimim. Hatta arabamızı park ettiğimiz zaman bagajda veya arabanın arka koltuğunda eşyalar vardı. Dedim bunları almayacak mıyız? Dediler yok, bir şey olmaz. Hakikaten de çok bir şey olmuyor. Orada bu yönüyle de çok fazla bir hırsızlık hadisesi, yani kriminal olaylarla çok fazla karşılaşmadığımı
ama
ifade edeyim.
Nüfus bilgisini verelim. 5,5 milyon nüfusu var. Almanya ile, İsveç ile, Polonya ile yakın ilişkileri var.
Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii belirttiğiniz gibi Danimarka'nın nüfusu 5,5 milyon, 5,7 milyon
yani
civarında.
Yani Türkiye'de işte başkent Ankara'nın nüfusu kadar.
Ancak evet. Bütün. Şimdi Danimarka'da şöyle, %10'unu yabancılar oluşturdu. 550 bin civarında Danimarka dışından gelen kişiler oluşturmakta bu nüfusu. Bunun da yaklaşık %5'ini Müslümanlar oluşturmakta. Türklerin oradaki nüfusunu, daha doğrusu Türkiye kökenli olan vatandaşlarımızın, bazıları Danimarka vatandaşlığına geçtiği için bu ifadeyi kullanıyorum. Bunların toplam nüfusu, Türkiye'den gidenlerin 60-70 bin civarında. Şimdi şöyle bir şey var. Danimarka'da 1960'lara kadar, neden 1960'lar? Dışarıdan işçi göçünün alınmaya, Avrupa'nın yoğun olarak işçi göçünü almaya başladığı tarih 60'lar. O zamana kadar Danimarka dünya üzerinde belki de ender ülkelerden birisi. Tek dilli, tek din, tek ırk. Yani %99.9'u Danimarkalı, Danca konuşur, Lüteryan dinine, aynı dine, Hristiyan inancına sahip insanların yaşadığı son derece homojen, aynı dili kullanan homojen bir ülke. 60'lı yıllarda ilk defa dışarıdan iş gücü almaya başladıkları zaman bu insanlar biraz ilk defa garibanlar geldiler burada, yazık hani karınlarını doyursunlar. Çok böyle sempatiyle bakılan insanlardı. Bu 80'lere kadar böyle devam ediyor. Çünkü o zamana kadar insanlar yalnız başına geldiler oraya. Danimarka. Yalnız başına orada yaşadılar. 80'lerden sonra ailelerini getirmeye başladılar. Ailelerin gelmesi, ailelerin birleşmesi 80'lerden itibaren öyle diyeyim. Aile yoğun olarak gelmeye başladı. Bunu belirtelim. Ondan sonra toplumla birlikte ortak alanların paylaşılması gündeme geldi. Şimdi 80'lere kadar orada yaşayan vatandaşlarımızın veyahut da dışarıdan işçi olarak giden insanların sosyal hayatının oluştuğu yer iş ortamı, ondan sonra otobüs durakları, tren garları, efendim marketler, bir şeyler yemek için belki lokanta, postaneler, para göndermek, mektup göndermek için. Bütün sosyaliteleri buralarda gerçekleşiyordu bu insanların. Ama aileler gelmeye başladıktan sonra bu defa sosyal hayatın içine okul girmeye başladı. Hastaneler girmeye başladı. Okul girdiği zaman bu defa okulda öğrencilerle aynı aktivitelere giriyorsun. Bu defa dinin farklılıkları gündeme gelmeye başladı.
Dil farklılığı, din farklılığı.
Dil farklılığı, din farklılığı. Tabii okul ve hastane ortamında bunlar daha fazla görünmeye başladı. Daha önceki sadece iş ortamındaydı. Bir işçi olarak bakılıyordu, bir gariban insan olarak bakılıyordu. Çok daha sempatikti bu insanlar. Bu konuya biraz daha sonra da dönebiliriz.
Evet. Biraz fiziki şartları konuşalım hocam. Yani
tabii.
Danimarka tek bir kara parçasına ait bir ülke değil. Üç adadan oluşan, değil mi?
Evet.
Yani bu bir fiziki...
Kopenhag'ın bulunduğu Schelen Adası.
Evet.
Fün Adası ortada ve bir de Jülend Adası dediğimiz, daha doğrusu yarım ada, Almanya ile sınır komşu olan üç büyük adadan oluşuyor. 400 küsur da adacıktan.
Küçük adacıklar, evet.
Evet, adacıktan meydana gelen bir ülke Danimarka. Ayrıca Faro Adaları yine Danimarka'ya bağlı olarak. Bir de Grönland'la bir bağlantısı var ki o da çok burada zikretmeye, yani zikretmeden geçmek mümkün değil ama zikretmek de yerinde. Şimdi bir de şunu da ben belirtmek
ülke
istiyorum.
Ülke krallıkla yönetiliyor.
Tabii, tabii.
Demokratik seçimler yapılıyor vesaire.
Evet, sembolik, aynen İngiltere'de olduğu gibi sembolik bir krallık. Şimdi nüfusla ilgili bir iki bilgi daha vereyim. Nüfusun %82'si şu anda Hristiyan. %5'i Müslüman. Geriye kalan %13'ü ise diğer dinlerden, Yahudilik, Hinduizm, Budizm ve diğer dinlerden mensup insanlar oluşturuyor Danimarka'da. Şimdi Danimarka ile ilgili izlenimlerden söz ettiniz. Onunla ilgili birkaç kelime de Türkçeden birkaç kelime de konuşmak istiyorum. Mesela biz diyoruz ki Daniska. Bu işin Daniskası bende var. Daniskasını yaparız. Yani en iyisini, en mükemmelini anlamında kullanılan.
Bizde bir Galata meşhura döndü bu iş yani.
Evet.
Daniskası gelse bunu yapamam.
Evet, en Daniskası yani mükemmelliyeti göstermeye kullanılan bir ifade bu. Ama bizim Akdeniz yöresinde kullanılan bir ifadedir. Ya dansık dansık konuştu, dansık konuştu, dansık dansık konuşma. Yani böyle biraz kabaca, münasebetsizce, biraz böyle şovence konuşmalara biraz dansıkça konuşma denir. Bunlar da bizim Türkçe'de kullandığımız Danimarka'dan geçme kelimeler diye düşünüyorum. Bu yönüyle de bir bağlantımız var diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha ifade etmemiz gerekirse şurada, Danimarka'da genelde insanların topluma bakışına göz önünde bulundurduğumuz zaman insanlar genelde ikiye ayırıyorlar günümüzde. Özellikle 2000'lerden sonra yapılan çalışmalarda, akademik çalışmalarda basında bu dili çok fazlaca görüyoruz. Medya efendim makalelerinde çok fazlaca gördüğümüz bir şey var. Önce insanlar Danimarka'da ikiye ayrılıyor. Danimarka etnik kökenli olanlar ve olmayanlar. Eğer Danimarka etnik kökenliyseniz o tamamen bir ayrıcalıktır. Siz tamam gerçek Danimarkalılar bunlardır. Diğerleri Danimarka vatandaşlığına geçmiş bile olsa önce sorarlar etnik Danimarkalı mısınız? Evet. Olmayanlar da ikiye ayrılır. Avrupa kökenli olanlar, olmayanlar. Avrupa kökenli değilseniz, Onlar da ikiye ayrılır.
Bu devletin vatandaşa yaklaşım biçimiyle alakalı bir ayrım değil mi?
Şimdi tabii burada
yoksa devlet... Sosyolojik olarak bir ayrış değil.
Devlet kelimesini kullanmak tabii biraz çok iddialı bir ifade olur ama birçok çalışmada gördüğümüz ve medyada, televizyonda kullanılan dilden yola çıkarak yapmış olduğumuz bir çıkarımdır. Ben akademik alanım olaraktan söylem analizcisiyim. Söylemlere baktığımız zaman bu ayrımları çok rahatlıkla örnekleriyle ortaya koyabilmemiz mümkündür burada. Ona dayalı olarak söylüyorum. Yani çok miktarda karşılaşılır bununla. Avrupalı olmayanlar da ikiye ayrılır. Müslüman olanlar ve diğerleri. Yani genellikle buralardaki etkileşim, size davranış tarzı burada hakikaten oldukça etkili bir şeydir bu ayrım.
Nüfusun Müslüman olan kesimi %10'luk bir kesim o zaman.
Nüfusu %5
civarında. %5
civarında
evet. Müslüman
yani
var.
Yani 230 ila 250 bin civarında evet. Müslüman yaşıyor.
Peki devlet bu yapıyı yani İslam'ı resmi olarak tanıyor mu? Bunu bir organizasyonun içerisinde temsil eden hani parlamentosunda STK'lar üzerinden yahut kanunun muhatap aldığı kurumsal bir yapı tanıyor mu?
Şimdi burada çok ilginç bir şey, teşekkür ederim. Danimarka'da din denilince Danimarka Halk Kilisesi akla gelir. Ve dinin, din işleri denildiği zaman da kilise bakanlığı akla gelir. Danimarka'da kilise bakanlığı var. Mesela Türkiye'de İslam Bakanlığı yoktur. Orada kilise bakanlığı vardır. Mesela Türkiye'de Müslüman Gündem Gazetesi diye veya İslam Gündem Gazetesi diye bir şey yok. Ama orada Kaysla Davulet dediğimiz Hristiyan Gündem Gazetesi diye bunlar açık olarak
ne
ortaya
olur mesela konuda. Yani bir detay belki ama hani bir mahsur yoksa kilise gündem gazetesinde ne yazar? Sadece kiliseye dair haberler mi var? Kilisenin gündemi mi var yoksa din, ülke politikasına dair yorumlar yazılar
evet,
da var mı?
Evet ikincisi ve belki de her ikisi de birlikte. Şimdi şöyle Danimarka'daki din işleriyle ilgili her türlü politikayı kilise bakanlığı belirler. Ve kilise bakanlığının altında da bir şey vardır. Kilise komisyonu vardır. Bütün bu çalışmaları bunların eliyle yürütülür. Şimdi tanınmadan söz ettiniz. Danimarka Anayasası'nda tanınan din Hristiyanlıktır.
Resmi olarak.
Resmi olarak tanınan din odur. Onun dışındaki dinlere belli ayrıcalıklar veyahut da
hoşgörü
gibi
bir davranış
şeyler,
var mı mesela? Yani tabii, cami yapımına izin veriyor mu mesela?
İzninizle şunu tamamlamak istiyorum. Bunun dışında Hristiyanlık dışında kalan dinlere ise özel statüler tanınmıştır. 1970 yılında mesela Katoliklere, Hristiyanlık içinde olmasına rağmen Lüteran dışında Katoliklere ve Yahudilere özel bir statü tanımışlar 70'lerde.
O zaman Protestan Hristiyanlık.
Evet, Lüteran. Evet. Evet. Şimdi ondan sonra 2005'ten itibaren de Müslümanlara, karikatür krizinden sonra Müslümanlara da özel statüler tanımışlar. İnanç cemiyeti olma hakkı vermişler. Bu özel statüyü tanıdıkları zaman siz ne yapabiliyorsunuz? Oradan din görevlisi getirebiliyorsunuz. Ondan sonra da nikah kıyma yetkisi elde ediyorsunuz. Din görevlilerine nikah kıyma yetkisi veriliyor. Cemaatinizin nikahını devlet adına kıyıyorsunuz. Yani bunlar resmi kayıtlar. Devletin sistemine girerekten son zamanlarda 2 Aralık 2017'de Türkiye'de de yürürlüğe giren bir mevzuatla birlikte Türkiye'deki uygulama Danimarka'da 2005'ten beri bu tür cemaatlere uygulanmakta. Hristiyanlarsa ta başından beri kendi cemaatlerine bu nikahı kıyıyorlar. Yalnız burada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. 2005'ten itibaren Müslümanlara özel statü ve diğer dinlere özel statü verilirken Aleviliğe bundan daha önce özel statü tanındı. Bu çok dikkat çekici bir şey. Yani temsil olarak ve oradaki popülasyon...
Yani orada böyle bir toplumsal ihtiyaçtan dolayı mı?
Yani orada
yoksa
mutlaka orada da
tavırlı.
Aynen Türkiye'de nasıl olduysa Danimarka'da da Alevi popülasyonumuz var. Yani Türkiye'den
Türk
giden.
mü onlar?
Tabii, Türkiye kökenli. Alevi birçoğu Danimarka vatandaşlığına geçmiş. Müslümanların da pek çoğu Danimarka vatandaşlığına geçmiş. Ama onlara öncelikle muhtemelen politik. Çünkü popülasyonun ağır kısmını normal Müslümanım ve Sünni kesim oluşturduğu halde Alevilere öncelikle bir ayrıcalık tanınmış. Bunu ben özellikle göz önünde bulundurulsun istiyorum. Bir diğer husus da var. O da şu ki
orada affedersiniz
buyurun.
Hocam. Şunun biraz altını çizmek lazım. Yani belki hani salt din merkezi gidiyoruz gibi anlaşılacak ama bu önemli. Çünkü yurt dışında Müslüman nüfusu sosyolojik bir vaka olarak kabul eden dini, İslam'ı bunun bir reel sonucu olarak kabul ederek devletin resmi mekanizmalarında kabul eden yapılar Türkiye üzerinden kurulan STK'lar eliyle yapılıyor. Mesela Almanya'da Müslümanlar Türkiye merkezli STK'lar üzerinden temsil ediliyor. Orta Doğu'da son yıllarda işte bütün Müslümanları temsil etme iddiasında olan ülkeler çıkartılıyor. Yine Batı tarafından. Mesela Suudi Arabistan'ın Danimarka'da bir mezhep ihracı gibi bir durum söz konusu mu? Ve böyle bir şey var mı? Yani İran'ın mesela özellikle Orta Doğu, Balkanlar'da çok ciddi bir mezhep ihracı konuşuluyor. Kum kentinde 3000 boşnağın eğitim aldığından bahsedilir mesela. Mesela Danimarka'da böyle bir fotoğraf var mı hocam?
Şimdi burada bazı bilgiler birbirine karışan bilgiler şu ifade belirtmiş olduğunuz konuda. Şimdi bizim buradaki vatandaşlarımız Danimarka'ya gittiği zaman buradaki inançlarıyla beraber gitti. Oraya gittiği zaman farklı bir inanca bürünmedi. Veya buradan Türkiye'den siz gidin orada İslam'ı yayın diye bir insan da gönderilmedi. Bunlar oraya sadece işçi olarak gittiler. Evet. Çalışmak için
ekonomik
gittiler.
Ekonomik nedenlerle.
Sadece karınlarını doyurmak için gittiler. Ve bir süre sonra döneriz diye gittiler. Ama bir süre sonrasında baktılar ki orayı artık kendilerine bir vatan edindiler. Kendi memleketi olarak kabul etmeye başladılar. Nasıl? Buraya memleketi diye kabul eder etmez dinini, inancını, kültürünü değiştirmesi söz konusu değil bu insanların. Dolayısıyla genellikle bizim gittiğimiz zaman orada batılı çalışma arkadaşlarımız, oradaki irtibat halinde bulunduğumuz kimselerin en çok söylediği şeylerden birisi şu. Efendim bu Türkiye destekli veya dış kontrollü örgütlersiniz siz. Peki Müslümanlar orada kendi teşkilatını kurduğu zaman neye göre kuracak? Hristiyanlığa göre bir teşkilat kuracak hali yok.
Tabii.
Elbette Müslüman olarak kuracak. Elbette yaz tatilinde Türkiye'ye akrabalarını ziyarete gelecek, bunlarla etkileşimde bulunacak. Burada neler gördüyse oraya taşıyacak. Danimarka'da gördüklerini de taşıyacak. Bunlar aslında bir mozaik oluşturuyor. Şimdi bu şekilde efendim Türkiye'den ihraçtı, Türkiye'den getirilmeydi. Ondan sonra biz bunları yasaklayacağız. Kendi imamımızı kendimiz yetiştireceğiz. Nasıl yetiştireceksiniz? Yeni bir İslam mı üreteceksiniz orada? Şimdi bunları da gündeme getiriyor. Dolayısıyla bu noktadaki ifadelerimizi çok dikkatli kullanmak durumundayız. Evet, İran'ın böyle bir şeyi var mıdır yok mudur onu kendileri cevap versinler. Ama biz kendi ülkemiz adına konuştuğumuz
mesela
zaman
mesela Türkiye ne yapıyor hocam şu an orada?
Vatandaşlarımızın orada en iyi şekilde yaşayabilmesi için hem entegre olaraktan hem kendi inançlarını ve kimliklerini koruyarak kendi inancını, kimliğini koruyarak bir Danimarka vatandaşı gibi yaşamaya çalışıyor. En iyi şartlarda ayrıma uğramadan o şekilde
orada
yaşamaya çalışıyor.
Orada kurulu bir yapı var mı? Kurumsal bir yapımız
tabii,
var mı?
Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. İsterseniz oradaki dini yapıyı bir genel olarak söylemem gerekirse oradan Müslümanların yapılanmasına geçeyim. Az önce de ifade ettiğim gibi Hristiyanlık temsilen kilise bakanlığı var. Kilise bakanlığına bağlı kilise komisyonu ve Danimarka Halk Kilisesi. 10 bölgede bunlar bişoplukları var. 10 bölgeye ayrılmış, 10 bölge şeklinde idare ediliyor. Bunun dışında kalan diğer Lüteranların, bu Lüteranları temsil ediyor. Lüteranların dışında kalan efendim Katolikler veya daha başka mezhepleri temsil etmek üzere Danimarka Kiliseler Birliği diye bir birlik var. Hristiyanlar bu ikisi temsil ediyor ama Danimarka'da Hristiyanlık, daha doğrusu din adına söz söylemenin yetkisi, her türlü yetkisi kilise bakanlığına ait. Müslümanlar dahil buna, Hristiyanlar dahil. Yahudiler var. Yahudileri temsil eden 7-8 bin civarında bir Yahudi var. Onların da bir dernekleri var. Musevi İnanç Cemiyeti diye. O şekilde Kopenhag'da o şekilde temsilleri var. Şimdi Müslümanlara geldiğimiz zaman Müslümanların oradaki temsili 230-250 bin civarında. Şimdi tabii yurt dışına çıktığımız zaman genelde insanlar ya memleketleriyle veya dinleriyle tanımlanıyorlar. Biz de ülke tabii aidiyetleriyle, biz de anlatırken az önce de ifade ettiniz hani bu yani çok miktarda din vurgusuna neden yer verdiğimiz konusu da biraz burada kendisini, sebebini de ve gerekçesini de bu şekilde de açıklamış oluyoruz. Çünkü diasporadaki tanımlamalar veya bir Avrupa'daki tanımlamalar bu şekilde yürüyor. Şimdi Danimarka'da 3 tane çatı kuruluş var Müslümanları temsil etmek üzere. Bu da 2005 karikatür krizinden sonra ortaya çıkan bir yapılanma.
Karikatür krizini neden esas alıyorsunuz hocam? Yani orada sosyolojik bir tesir mi oldu, yoksa Danimarka'nın İslam dünyasındaki imajıyla alakalı yıkıcı bir sonuç mu oldu?
Tabii Danimarka karikatür krizini son derece gerçekten oradaki Müslümanların taleplerini veya hassasiyetlerini çok da ciddiye almaz. Veya ya bu bir özgürlüktür, biz her şeyi söyleriz, ne olacak yani. Yani biraz böyle hafife alarak konuya yaklaştıkları için ülkede büyük bir kriz ortaya çıktı. Özellikle Danimarka'da o karikatürler yayınlandıktan bir süre sonrasında bir grup, oradan Müslümanlardan belli bir grup, kendi aralarından seçilen insanlar çıkıp belli Arap ülkelerini dolaşırlar, belli Körfez ülkelerini dolaşırlar. Derler ki biz burada böyle bir yani aşağılanmayla karşı karşıyayız. Devlet mekanizmasında buna karşı bir karşılık da bulamıyoruz. Dolayısıyla sizler de bunu, bu Danimarka ürünlerini, et süt ürünlerini boykot edin, almayın bunları gibi böyle bir talepte bulunurlar ve o ülkeleri dolaşırlar. 8-10 tane ülke dolaşır böyle bir heyet. Onlar da derler ki tamam, almayalım. Danimarka'nın hakikaten gidin hacca gidenler eğer bakarlarsa oradaki kullandıkları sütleri, peynirleri altına arla diye Danimarka'nın en büyük süt şirketini bulurlar. Et süt ürünleri üreten bir şirketi bulurlar. Arla üretmiştir bunları pek çoğunda da. Et ürünlerinde de Danish Crown denilen Avrupa'nın en büyük et üreticilerinden birisidir. Hepsi Danimarka'da üretilmez. Brezilya'dan, her yerden, Polonya'dan, Yeni Zelanda'dan, her yerden getirilir. Danimarka bunları bu yönüyle kendini tanıtmış bir yer. Bunlardan almayın derler. Danimarka firmalarından almayın. Alınmadığı zaman bunun sonucunda birçok siparişler iptal edilince Arla denilen şirket bir günde 50 milyon kron para kaybetmeye başlar. O kadar yüksek kayıplar yaşar ki buna der ki devlete ne olursunuz bir çözüm bulun. Ondan sonra Danimarka'daki karikatür krizi gündeme ve devletin, hükümetin gündemine gelmiştir. Ekonomik ayağı gün yüzüne çıktıktan sonra gündeme gelmiştir. Onun için bir dönüm noktasıdır. Ve Danimarka o ana kadar Müslümanları bunlar ne olacak gözüyle bakarken bir bakar ki bizim bunlarla çok fazla bir irtibat noktalarımız yok. Bunlarla irtibat kurabilmek için çeşitli kendi eliyle oluşturduğu çatı organizasyonların oluşturulmasına çalışır Danimarka. Ve Avrupa'da bir şey olduğu zaman, büyük çaplı bir olay olduğu zaman diğer Avrupa ülkeleri de, İskandinav ülkeleri de hemen birbirlerine bakarak benzer tedbirler almaya başlıyorlar. Şimdi efendim ondan sonra da devlet eliyle kurulan MFR denilen Danimarka Müslüman Konseyi diye bir konsey kurulur. Bunun ilk kuruluşunda 13-14 üyesiyle. Bunlar küçük küçük dernekler, yabancı ülke, Orta Doğu'dan, Pakistan'dan, Afganistan'dan, buralardan belli toplulukları, cemaatleri temsilen 50 ile 200 kişi arasında değişen büyüklükleri derneklerden oluşan bir birlik. Daha sonra buna Danimarka Türk Diyanet Vakfı da dahil olur buna. Danimarka Müslüman Konseyi'ne. Nedir? Müslümanları bunlar temsil etsin, devletle ilişkileri bir elden yürütülsün amacıyla. İşte Kopenhag'da büyük bir cami kurulsun gibi. Bir diğer büyük kuruluş daha var. O da Danimarka Müslümanlar Birliği, Danish Muslim Union dediğimiz. Onun da 11 üyesi vardı. Bu da milli görüş ağırlıklı bir çatı kuruluştur. Şimdi az önceki Müslüman Konseyi'ne gelecek olursak, Müslüman Konseyi kurulduktan sonra, bir yıl sonra Danimarka Türk Diyanet Vakfı da buna dahil olur. Ama bir süre sonra oradaki işleyişin iyi gitmemesi vesaire gibi sebeplerle Danimarka Türk Diyanet Vakfı buradan ayrılır, kendi ayrı bir çatı kuruluş olarak kendi ayrı yapısına döner.
Sadece Türk kökenli Müslümanları mı temsil ediyor? Yoksa 250 bin Müslüman nüfus var. Tamamına hizmet mi veriyor?
Hangisi?
Danimarka.
Şimdi Danimarka Müslüman Konseyi, Danimarka Türk Diyanet Vakfı varken yaklaşık 45 bin üyeyle Müslümanları temsil eden en büyük çatı kuruluştu. Ama Danimarka Türk Diyanet Vakfı oradan ayrıldıktan sonra geriye kalan 4-5 bin civarında bir üyeyle temsil edilen küçücük bir çatı kuruluş. Yani sözde çatı kuruluş. Yani işlevsiz bir kuruluş haline geldi. Neden? Kuruluşundan itibaren herhangi bir şey ortaya koyamamıştır. Sadece böyle oyalama olarak kalmış Müslümanlar için. Hakikaten herhangi bir dertlerinde bir derman olmamış. Mesela helal kesimle ilgili bir problem çıktığı zaman Müslüman Konseyi'nin herhangi bir açıklaması, bir çalışması olmadığı gibi buna benzer noktalarda genelde eylemsiz kalmasından dolayı vakıf oradan ayrılmıştır. Şu anda Danimarka Türk Diyanet Vakfı 32 derneğiyle yaklaşık 36-40 bin üyesiyle Danimarka'daki en büyük
Müslüman çatı kuruluşu.
Tabii Müslüman çatı kuruluşu. Yani Türkleri daha temsil eden.
Türkiye'de Diyanet'le bağı var değil mi?
Şimdi şöyle tabii.
Bir dernek mi?
Tabii Danimarka kanunlarına göre kurulmuş. Tamamen Danimarka mevzuatına göre çalışan bir dernek, bir yapıdır orası. Bir vakıftır. Bu vakfın Türkiye Diyanet Vakfı'yla ve Diyanet İşleri Başkanlığı'yla bağlantısı da görevlileri daha çok Türkiye'den, Diyanet'ten alınan görevlileri oradaki camilerde çalışmasını sağlar. Bu vakıf kanalıyla sağlanır. Danimarka Müslümanlar Birliği de belirttiğim gibi 11 üyeden yaklaşık 20 bine yakın Müslümanı temsil eder üyesiyle. Bunun da yaklaşık 10 binini de Danimarka Milli Görüş mensubu dernekler oluşturur. Tabii şimdi burada şu söz burada konusu.
Mezhepsel ayrılıklar yok değil mi?
Hayır. Burada herhangi bir şey yok. Sadece burada Müslümanların kendilerini temsil amacıyla, kendi beraberliklerini.
İfade edebilme. Evet.
Tabii. Bunun için yani camilerini kurma, sosyal aktivitelerde bulunma. Tamamen bunlar bir beraberlik, birlik içinde Müslümanların sesi olma. Mesela orada biraz sonra değinelim. Şimdi hep konuşulan entegrasyondan söz edilir. Entegrasyonun ama belli ayakları var. Nedir? İnsanlar oraya gittiğine göre cenazeleri ilk başlangıçta hep Türkiye'ye geliyor. Çünkü dönülmek isteniyor. Ama zamanla bakıldı ki dönülmeyecek. O zaman cenazelerinizi gömecek bir yere ihtiyacınız var. Hristiyan mezarlarında bir yer ayrılıyor. Müslümanları siz buraya gömebilirsiniz diye. Ama Danimarka mevzuatına göre 25 senenin sonunda o mezar kaldırılıyor. Yerine başka birileri gömülebiliyor. 25 yıllık parasını sizden peşin alıyorlar. Ondan sonra da kaldırılıyor bir başkası. Bu bizim inancımıza uygun değil. Biz hiçbir zaman için cenazemizin veyahut da kabir yerimizin kaldırılıp üzerinde başka bir şey yapılmasını arzu etmeyiz bizler. Dolayısıyla böyle bir durum olunca Müslümanlar orada Müslüman mezarlığı kurmak için uğraşırlar. Ve en çok zorlandıkları şeylerden birisi de bu Müslüman mezarlığını kurmak olmuştur. Şimdi entegrasyondan söz ediyoruz, yapılardan söz ediyoruz. Fakat yapıların bir hareket alanı olması gerekiyor.
Peki şu şimdi siz söyleyince hani tersten de bakalım. Ülkemizde yaşayan gayrimüslim vatandaşlar var. Mesela evet. Ermeni vatandaşlarımız var, Rum var, Yahudi var, Hristiyan var. Bunlar için biz acaba nasıl bir muamele yapıyoruz?
Şimdi
yani bunların kendilerine ait bir mezarlıkları var mı? O mezarlıklardaki hizmetler belediye bağlamında sürdürülebilir mi?
Tabii İstanbul'da bunun örneklerini görüyoruz. Hala pazar günlerinde kendi çanlarını dışarıya duyulacak şekilde çaldıklarını, efendim Mardin'de bu vatandaşlarımızın yaşadığı yerlerde bunları görüyoruz. Kiliselerini kendi mimarilerinde inşa ettiklerini de görüyoruz. Bunlar ülkemizde bunlar olağan vakalardan. Ama hala Danimarka'da bizim kendi özgün mimar, cami mimarimizde bir cami inşa etmeye hala izin verilmiş değil.
Kiliseden dönüştürülen camiler var mı Almanya örneğinde olduğu gibi?
Danimarka'da kiliseden dönüştürülen cami pek yok. Satılık kiliseler var. 2012-2011-12'deki o
alıp ekonomik krizi çevirebiliyor musunuz?
Onu anlatmak evet. istiyorum. 2011-2012'deki bu ağır ekonomik kriz sebebiyle pek çok kilise binası satılığa çıkarıldı. Bunları satalım dediler. Ben dedim ki bunları biz alalım. Yani satıp birisi buraya belki diskotek yapacak, lokanta yapacak başka bir. Biz de alalım burayı, ibadet edeceğiz. Allah için kullanacağız. İbadet yeri olarak kullanmaya devam edeceğiz. Verin bunları. Bu pek mümkün olmadı hiç. Cami yapabiliyorsunuz ama normal oradaki bir bina gibi, bir apartman gibi. Fakat kilise yapmak istiyorum dediğiniz zaman kiliseyi kendi mimarisinde yapabiliyorsunuz. Ama camiye hala izin verilmedi. Bu noktalarda işte yavaş yavaş gevşemeler olması gerekiyor. Bu çatı kuruluşların daha çok buralarda evet. işlevsel olmaya ihtiyacı var.
İlginç tabii yani Avrupa Birliği Kopenhag kriterleriyle aslında insan hakları evrensel beyannamesi gibi özgürlük, daha çok özgürlük, demokrasi, daha çok demokrasi gibi kararların alındığı merkez olarak bilinir. Ancak daha henüz dini alanda Türkiye'nin gayrimüslimlere tanıdığı hakları dahi tanımış değiller. Şimdi hocam şöyle gidelim. Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostluğu Dostları programı devam ediyor. Konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Onay. Ahmet hocamla birlikte Danimarka'yı konuşuyoruz. Danimarka'da sosyo-kültürel hayatı ele alıyoruz. Şimdi biraz hani güncel politika değil ama Danimarka'nın idare ediliş biçimine biraz dokunalım. Krallıkla idare ediliyor. Sembolik dediniz İngiltere gibi. Nasıl bir parlamento var? Seçimler kaç yılda bir yapılır? Belediye idare şekilleri nasıldır? Bunlara dair çok detaylı değil ama hani genel böyle hatlarıyla da bilgiler verebilirseniz.
Tabii şu anda Danimarka'da siyasi iktidar koalisyonlarla yürütülen bir iktidar var. Onlarda da özellikle son karikatür krizinden sonra körüklenen ortamla beraber İslamofobi, yabancı düşmanlığı vesaireden ırkçı partilerin yükselişini görüyoruz Danimarka'da. Sanırım bizce önemli olan nokta burası. Yerel yönetimlerde tabii oradaki 230-250 bin civarında Müslümanın yaşıyor olması veya 60-70 bin Türkiye'den giden vatandaşımızın yaşıyor olması bu ifadeyi tekrar açıklama ihtiyacı hissediyorum. Bir kısmı Danimarka vatandaşlığına geçtiği için bu ifadeyi kullanıyorum. Çünkü onlar bazen sayarken bu vatandaşlığa geçip veyahut da anne ya da babadan birisi Danimarkalıysa Onu Danimarkalı olarak sayıyorlar. Danimarka'da yaşayan Türkiye kökenlileri 50 bine kadar, 45 bine kadar sayısı düşürülüyor. Biz onları kendi vatandaş, Burak kökenli sayınca 70 bine kadar çıkıyor. Bu tabii çok şey değil, bu sayma şeklinize bağlı ama onun için 60-70 bin civarında yaşayan. Yerel yönetimlerde yabancıların temsili biraz daha güçlü. Oralarda belediye meclislerine giriyorlar. Belediye başkan yardımcılıklarında görev alanlar var ve başarılı işler de çıkarıyorlar. Çünkü artık orası kendi vatanları, kendi memleketleri, kendi ülkeleri olarak çalışıyorlar orada. Ve orada yaşayan vatandaşlarımızın, yabancıların olsun, Danimarkalı olsun, hepsine gereken özeni göstermeye çalışıyorlar. Fakat ülke siyasetinde aynı başarının gösterildiğini çok göremiyoruz. Bazı dönemlerde bir, bazı dönemlerde iki, bazı dönemlerde hatta üç tane Türk asıllı milletvekili parlamentoya girdiği dönemler oldu. Fakat her ne kadar bunlar girdilerse de oradaki özellikle temsil edildikleri parti düzeyinde kendi seslerini yeterince duyurabildiklerini düşünmüyorum. Hatta bazı açıklamalarından dolayı partisi bunu ihraç etme, cezalandırma yoluna gidilen milletvekillerimiz de oldu diye bunu görüyoruz. Evet. Şimdi bir şey daha var. Evet. Tabii orada Danimarka'da demokrasinin beşiği olan Danimarka'da milletvekili seçiminde en yüksek oyu alsanız da eğer ki atanabilmeniz için, göreve başlayabilmeniz için PET'in onayından geçmeniz lazım. PET denilen Danimarka İstihbarat Teşkilatı. Eğer o kişiye tamam okey verirse ancak ondan sonra milletvekili olarak göreve başlayabilir. Yoksa seçilmiş de olsa milletvekili olarak çalışamaz diye böyle bir şey var. Böyle bir özel bir uygulama var orada.
İlginç. Şimdi tabii Danimarka deyince biz yeni bir ülke zannediyoruz ama aslında Türkiye ile ilişkileri bağlamında da 26 Ocak 1925'te başlamış ilişkilerimiz.
Bir daha dostluk, da önce. Daha da
bir
önce.
Dostluk ziyaretiyle, anlaşmasıyla başlamış. NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde ortak işbirliği çerçevesinde üyeyiz. Ülkemizin tabii KOBİ'ler dahil yaklaşık 4000 Türk firmasından bahsediliyor hocam. Bu işbirliği Danimarka'da faaliyet gösteren Danimarka ile doğrudan yatırımlar bağlamında. Şimdi tabii ithalat ve ihracat bağlamında da yani 1 milyar dolara yakın bir işlem hacmi oluşmuş. Bu hani ufak bir rakam da değil. Hani kötü bir rakam da değil. Nüfusu 5,5 milyon olan bir ülkeyle nüfusu 80 milyon olan bir ülkenin kendi arasındaki işlem hacmi bağlamında fena bir rakam değil. Aslında çok ciddi bir de bir nüfusumuz yok ama Danimarka'ya turizm bağlamında da oldukça ilgi duyan büyük bir kesim var. Şimdi şunu merak ediyoruz. Orada görev yaptınız. Danimarka'nın ekonomisi, yani ortalama bir Türk söze başlarken de buna dikkat çekmiştik. Danimarka'da ekonomik refahın olduğunu bilir. Böyle midir hakikaten?
Tabii yazar yerine baktığımız zaman yazılanlarda, anlatılanlarda böyle görünüyor. Ancak görünüre baktığımız zaman, İlk gittiğinde bizim işçilerimiz Danimarka'da fabrikalarda çalışmışlar. Evet. Otomobil fabrikalarında vesaire endüstride çalışmışlar. Bu alanda çalışmışlar. Ancak 1980'lerden itibaren Danimarka'nın vergi yükündeki ağırlık şu anda işçilerimizin çalışabildiği bir tek otomobil fabrikasından ben hatırlamıyorum. Şimdi 70'li yıllara baktığımız zaman Türkiye'de veyahut da pek çok yerde otobanlar yokken Danimarka doğusundan batısına kat eden otobanı iki şeritli olarak yapılmış ve gerçekten harika bir görüntüde. Ama şimdi bugüne geldiğimiz zaman Danimarka'yı doğudan batıya kat eden otoban hala iki şeritli. geliştirmezseniz şu anda yani bizim bölünmüş yolların standardı bile pek çok yerde ondan daha üstün.
Ama
Çünkü
nüfus artmamışsa gelişmenin bir anlamı yok. Yani Türkiye'nin nüfusu gerçekten hızlı bir şekilde artarken Danimarka'da yaşlı nüfus artıyor. Şimdi sohbetin başında yayın öncesi hani bir emekliye bakabilmek için Türkiye'de 7 çalışanın enerjisine
6-7
ihtiyaç var.
Evet şu andaki sosyal güvenlik sistemi açısından Türkiye'de 6-7 yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde. Ama Danimarka'da bu 3 gibi yaklaşık 3 çalışanın hatta 3'ün altında çalışanın bir emekliye
bu
bakması
giderek
gerekiyor.
Yaşaran Avrupa nüfusunun da aslında bir sorunu. Yani
elbette.
Bu ekonomik olarak önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın ciddi bir kaosa gireceğinin de bir göstergesi. Eğer genç nüfus gelmezse gerçekten Avrupa ekonomisini de canlandıramayacak.
Yani şu anda sosyal Danimarka daha düne kadar welfare state dediğimiz bu son derece şey toplumuydu. Ne diyorlar? Her türlü sosyal hakkın sonuna kadar böyle sınırsızca verildiği bir ülkeydi. Ama şu anda sosyal haklarda o kadar çok kesintiler başladı ki insanlar bu defa şok olmaya başladılar. Acaba biz nasıl yaşayacağız? Bu
yani sadece %30'dan başlayan vergiler çok önemli
evet,
bir oran.
Yani çalışanlardan kesin yapılan vergiler evet %30'lardan başlar. %60'ı geçen vergiler 300 bin eğer yıllık 300 bin kron ve üzeri kazanıyorsanız ödediğiniz vergi %60'a çıkar ve 300 binin üzerindeki kazancınız için. Evet. Yani bunun için pek çok firma Danimarka dışına fabrikalarını taşımıştır, oralara götürmüştür. Şimdi izin verirseniz ben bir de eğitimle ilgili birkaç konudan da söz etmek istiyorum. Danimarka'da yaşayan vatandaşlarımızın eğitim durumlarına baktığımız zaman 2010 yılına kadar baktığımızda yabancılar arasında Türkiye'den gidenlerin eğitim durumu Türkiye'den gelenler, Afganistan'dan gelenler ve liste biter. Yani 23. sıradaydık eğitim durumu düzeyi durumundan.
Hangi yıllar hocam?
2010 yılına kadar bu durum böyleydi. Evet. Bu özellikle karikatür krizinden sonraki dönemde bu üçüncü jenerasyon dediğimiz bu son ve bu jenerasyon bu üçüncü nesilden itibaren özellikle kızlar arasında yüksek öğrenime ilgi giderek artmaya başladı. Ve okullaşma oranı baya iyi bir durumda. Şimdi burada şunu ifade etmek istiyorum. Danimarka'da yaşayan yeni nesilin dil diye bir problemi yok. Danimarkaca konuşma diye bir problemi yok. Danimarka yaşantısına alışmayla ilgili, o kültüre uyumla ilgili herhangi bir problemi de yok. Onlar Danimarka diliyle konuşuyorlar, Danimarka kavramlarıyla, Danimarka'nın her şeyiyle konuşuyorlar. Ama Danimarka'da yaşayan yeni neslin Türkçe problemi var. İnanç problemi var, kendi kültür problemi var. Bunları öğrenmede ciddi sıkıntıları var. Şimdi bunların öğrenilmesi için de özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Müslüman kültürünün anlatımında şiir, hikaye, fıkra, atasözü, efendim türkü, mani, destan, kültürün aktarma organları bunlardır. Bizim bunları öğretmek için bir şeyler yapmaya ihtiyacımız var. Bunlar ailede öğrenilmesi gerekir. Aile de bunları yeterince bu aktarma organlarında yeterince başarılı olduğunu düşünmüyorum. Bunun için bir şeyler yapılması, din bunların içinde en önemli etkenlerden birisi dindir. Ve bu tür faaliyetlerin daha çok...
Mesela din en önemlisi dediniz. Evet. Dinin kurallarının anlatıldığı kutsal kitabı var, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Danimarka diline çevrildi mi?
Danimarka diline çevrilmesi ancak daha önceden bir Hristiyan aslında bir papaz bir hanımefendi tarafından çevrilmiş Danimarkaca'ya.
Bir papaz Kur'an-ı Kerim'i daha önce.
Tabii. Yani öyle bir yani o işi de yapmış olan bir dil bilimcilik yapan bir kadın tarafı. Ve evlere şenlik ki pek çok kavramımızı kendisine göre. İlk defa Müslümanlar tarafından Kur'an-ı Kerim'in Dance'ye çevrilmesi 2014 yılında. 3 yıllık bir çalışmadan sonra yine Danimarka Türk Diyanet Vakfı'nın öncülüğünde yapılmış bir çalışmadır bu. İlk defa o zaman yapılmış ve piyasaya sunulmuş. 2014 yılındadır. O çalışmanın komisyonun içinde ben de bizatihi yer aldım. Ve hatta başkanlık ettim o komisyona. 2014 ve 2015 yıllarında bu Danca Meal dediğimiz Müslümanlar tarafından yapılan ilk Kur'an-ı Kerim tercümesidir. 2014-2015 yılında Danimarka'da en çok satılan 5 kitaptan birisi olmuştur bu alanda. O kadar da ilgili çünkü bir güven verdi insanlara. O ana kadar akademik metinlerde Danca meal vermezlerdi. İngilizcesinden verirlerdi ayetin anlamını. İngilizcesi olarak
peki,
aktarılırdı.
Peki Papaz Hanımefendi'nin çeviri yaptığı Kur'an-ı Kerim'de bir diaspora mı var? İnceleme fırsatınız oldu mu? Neden bir papaz Kur'an-ı Kerim'i Danca'ya çevirmeye ihtiyacı duyuyor? Bunu bir kültürel unsur olarak değerlendirdiği için mi?
Mümkün olabilir. Yani tabii.
Yoksa başka amaçlar taşıyor.
Yani hangi kimsenin tabii niyetini okuyaraktan onunla ilgili bir şey söylemek herkes kendi düşüncesi ama bizim gördüğümüz, bizim anlayışımızı Kur'an-ı Kerim'in özgün anlatımını anlatmada yeterli olmadığını özellikle ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Tabii eğitim düzeyi olarak Danimarka'da eğitimde genel Danimarka eğitim sistemi içinde bu Anita Ihle diye Kopenhag Üniversitesi akademisyenlerinden bir hanımefendinin bir konferansından aldığım bilgilerdir bunlar. Danimarka'da yetiştirdiğimiz öğrenciler, ilk öğretim, zorunlu öğretimi bitiren öğrencilerin %20'sine okuma yazmayı doğru dürüst öğretemeden mezun ediyoruz diyor. Yani Danimarka'da genel bir böyle de bir problem var. Bunun dışında baktığımız zaman şimdi özel okullar söz konusu. Özel okullar, Danimarka devleti özel okulları teşvik ediyor, destek oluyor özel okullara. Burada Müslüman azınlığı, Müslümanların da kurmuş olduğu 30 civarında özel okul var. Müslümanlar genel olarak kurmuş olduğu. İşte bu okullarda Türkçe, din bilgisi, efendim tarih, şiir, hikaye, fıkra, atasözü bunların öğretilmeye çok ihtiyacı var. Aksi takdirde eğer atasözünü öğretmezseniz, fıkrayı öğretmezseniz, maniyi, destanı...
Bunu dert edinen bir müessese var mı? Yani Türkiye'de işte fıkraları, destanları, efsaneleri, dini mesela fıkıh kitabını, ilmihal kitabını Danca'ya çevirmeyi dert edinen bir müessese var mı?
Tabii yani bu buradaki kurulmuş olan Danimarka Türk Diyanet Vakfı olsun, yine diğer oradaki...
Yürütüyor mu şu an bu faaliyetleri?
Tabii bunları... Güzel. Yürütmeye, hakikaten bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da çalışmalarını takdirle karşılamak, saygıyla anmak gerekiyor. Bu arada bir şey daha ben ifade etmek istiyorum. Buna katkı sağlamak üzere Danimarka'da bir de İskandinavya Hinholm, İskandinavya İmam Hatip Lisesi kuruldu. Bu okulun amacı Danimarka'da, hep Danimarka'nın şöyle bir söylemi vardı. Efendim Türkiye'den gelen veya dışarıdan gelen imamlar entegrasyona engel oluyorlar. Biz imamları burada yetiştirmemiz lazım diye. Böyle bir İmam Hatip Okulu kuruldu. Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın da akredite ettiği bir okul. Buradan yetişenlere İmam Hatip programı alacaklar ve sonunda da bunlara hem Danimarka mevzuatına göre lise diploması hem de bizim mevzuatımıza göre İmam Hatip diploması verilecek. Bu okulun tamamen müfredatı, içeriği ve denetimi Danimarka'ya ait. Böyle bir okul şu ya da bu gerekçelerle, eften püften denilebilecek gerekçelerle, sudan sebeplerle bu okul lise kapatıldı. Bu gerçekten şöyle bir soruyu gündeme getiriyor. Hakikaten Danimarka entegrasyonu gerçekten istiyor mu? Yoksa entegrasyonun sadece sözünü mü ediyor sorusunu gündeme getiriyor. Bu büyük bir fırsat da aslında. Danimarka toplumu içinde, Müslüman toplumu, bütün toplum için bir fırsattı. Çünkü böyle bir şeyden endişe duymanın bir anlamı yok ki. Program tamamen Danimarka'nın kontrolünde, içerik kontrolde, denetim yine kendi elinizde. Neyinden korkuyorsunuz? Niye kapatılır bunlar? Yani orada gördüğüm kadarıyla...
Şimdi hocam, Türkiye'de bir Ermeni okulu kapansa dünya duyuyor. Danimarka'da bir Müslüman okulu kapanıyor. Biz yıllar sonra tevafukan öğreniyoruz. Bu da ilginç değil mi?
Yani henüz daha bu kapatılalı aşağı yukarı yani bir yıl olmadı bu.
Yani bir yıl kısa bir zaman dilimi mi?
Okulun müdürü Danimarkalı, öğretmenleri Danimarkalı. Hatta oradaki öğretmenler ya bunun ne suçu var da kapatıyorsunuz dediği zaman o öğretmenlerin işine de son verilmiş daha sonra öğrendiğim kadarıyla.
Evet.
Uzun dönemde Danimarkalı hocaların.
Peki bu bilgiler
Evet.
zamanında neden yayılmıyor? Yani bunu biz o zaman o gün
Fatih Bey çok teşekkür ediyorum. Burada bakın buna bir fırsat verdiniz. En azından bunu ifade etme imkanı buldum burada.
gerçekten şaşırdım.
Yani ki hakikaten burada samimiyete ihtiyacımız var. Bizim amacımız evet entegrasyonu gerçekten istiyoruz. Buna nasıl yardımcı olabilirizin yolunu, yöntemini arıyoruz. Eğer ki biz kurumsallaşma istiyorsak o zaman kurumsallık teşkilatlanmayla olur. Bir yapılanmayla olur. Eğer yapılanmaya izin vermezseniz kurumsallaşamazsınız. O zaman da hep böyle günübirlik şeylerle uğraşırsınız. Karşınızda ciddi bir şey olmaz. Kendi ülkenizde bu insanlara eğer vatandaşım diyorsanız bu vatandaşım dediğiniz insanlara da saygı göstermek, onların yaklaşımlarına, taleplerine de olumlu yaklaşımda bulunmaya ihtiyaç
Evet.
var.
Türkiye bir fetih sembolü olan Ayasofya'yı ibadete açma hususu bile gündeme geldiğinde dünya ayağa kalkıyor. Ancak işte medeniyetin işte son yıllarda kriterlerinin merkezi olduğu söylenen Kopenhag'da bir İslam okulu kapatılıyor ve dünyaya bu duyurulmuyor. Bunu eleştiren öğretmenler de okuldan atılıyor. Bunların gündeme gelmesi lazım. Hocam çok teşekkür
Ben
ederim.
teşekkür ediyorum. Bununla
Evet.
ilgili son bir cümle eğer izin
Tabii.
verirseniz söyleyeyim. O da şu. Danimarka'daki bu tür uygulamalardan dolayı Uluslararası Af Örgütü'nün Danimarka aleyhine çok ciddi raporları var. Danimarka'da polis aleyhine açılan davaların %98'inde Danimarka polisi haklı bulunmuş. %2'sinde de olabilir olmayabilir diye. Diyor ki bu kadar olamaz diyor. Yani polisin karışmış olduğu polis aleyhine açılan davaların nasıl olur da %98'inde haklı olabilir diyor. Dolayısıyla çok içe kapalı. Yani ona mesela girme şansımız olmadı. Danimarka'da savcılar emniyet müdürlerinin emrinde çalışırlar. Yani bu da bir sistem. Tabii bunları sistemin iyi yönü olabilir, pratik yönü olabilir. Bunlara girme şansımız olmadı. Ama sadece bir bilgi olarak
Evet.
söylüyorum. Yorum olarak bir şey demiyorum o
Evet,
konuda.
yani Türkiye'de sosyal hadiseler olduğunda Batı medyası Türk polisinin güvenlik tedbirlerini çok sert bir şekilde aldığını iddia ederler ve ekrandan sürekli bunu dünyaya yayarak Türkiye'yi totaliter bir ülke gibi, üçüncü sınıf bir ülke gibi lanse etmeye kalkarlar. Şimdi siz öyle bir Danimarka imajı çizdiniz ki
Ay o kadar da.
yani polise karşı açılan davaların %98'ini eğer polis kazanıyorsa o zaman gezi eylemlerinde yaşanan hadiseler nasıl değerlendirmek lazımdı? Yani bir Danimarka yasası bağlamında gerçekten merak ettim. Çok teşekkür ederiz
Ben
hocam. Çok
teşekkür
istifade
ederim.
ettik. Vakit ayırdınız. Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostluğu programının bu hafta sonuna geldik. Bu hafta Danimarka'yı konuştuk. Profesör Doktor Ahmet Onay hocamız konuğumuz oldu. Danimarka'da sosyolog olarak, din müşaviri olarak resmi vazifeler yürütmüştü. Şimdi öğrendik ki Kur'an-ı Kerim'in Danca'ya çevrilmesinde de heyet başkanlığı yapmış. Çok teşekkür
Ben
ederiz.
teşekkür ederim efendim.
Elinize
Sağ olun.
sağlık. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla tekrar buluşmak ümidiyle.
Parlamentoların dostluğu.